Profesör Doktor Ekrem Buru Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün çarşı pazar gezeceğiz.
İnşallah.
Sever misiniz normalde çarşı pazar gezmeyi?
Severim. Bilhassa açık pazarları gezmeyi çok severim.
Yani bu semt pazarı
dediğimiz. Semt pazarlarını çok severim. Hı-hı. Bir de yurt dışında pazarlar vardır. Bu pazarlarda hem sebze, meyve, et vesaire satılır. Hem eşya, hediyelik eşya, mefruşat satılır. Her gittiğim şehirde mutlaka onun yerini öğrenirim. Onun bir yeri vardır. Açık veya yarı kapalı veya günü vardır. Mutlaka onlara giderim. Bir de bit pazarları. Hmm. O belki bizim biraz sahamızla alakalı olduğu için hoşuma gider gezmek. Ama şurası bir hakikattir ki çarşı pazar hayatımızın merkezinde bulunan bir şey.
Bir de insanları orada galiba mesela yabancı bir ülkeye gittiniz. Oranın insanları nasıl yaşarlar, tepkileri nasıldır?
Tabii tabii.
Hepsini orada görürsünüz
tabii, herhalde. Tabii esas pazarlar. Gezme sebebimiz oradan mal almak, memleket hediye getirmek değil. Yani oradaki neler satılıyor, insanlar neler alıyorlar. Bu insan hoşuna gidiyor. Hı-hı. Fiyatları karşılaştırmak malum her Türk'ün yaptığı şey. Ondan sonra bu hoş bir şey. Ama bulunduğunuz yeri tanımak için vazgeçilmez bir husus. Aynı zamanda çarşılar ve pazarlar sosyalleşme vasıtasıdır. İnsan sosyal bir varlıktır. Tek başına yaşama imkanına sahip değil. Böyle tarihte istisnalar var ama Robinson Crusoe bile dönmek istedi biliyorsunuz. Onun dışında insan mutlaka birileriyle yaşamak ister. Onlarla konuşmak ister.
Paylaşmak var galiba bunun. Mesela pazarda bile bir şey yetiştiriyorsunuz. Sadece para kazanmak için çıkartmıyorsunuz onu pazara.
Tabii. Para kazanıyorsunuz. Meşguliyet oluyor sizin için. İnsanlarla diyalog kuruyorsunuz. Yani bunun dışında bir hayat bir insan için gayri mutasavverdir. Tasavvur edilemez. Mabetler mesela sosyalleşme yerleridir. Kafeler, yurt dışında bizde kahvehaneler, sosyalleşme yerleridir. Ama bir de böyle nadiren hani düğünler, dernekler, bayramlar onlar istisnai. Ama her hafta kurulan bir pazar veya her gün gidilen bir çarşı bir insan için sosyalleşme vasıtasıdır.
Genelde bunlar da yaşam alanının merkezinde.
Merkezinde.
İşte okul, hastane, belediye binası şimdi için konuşalım. İbadethaneler ve çarşılar hep iç içe olmuş.
Bütün dünyada böyledir. Yani şehircilikte Türkler bir hayli ileridir biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştik bunu. Şehir kurulduğu zaman bir yere, şehir şu demektir. Yani insanlar niçin şehirlerde yaşar? Normalde insanlar köylerde yaşar. Ziraatle meşgul oluyorsa eker biçer, evinde oturur. 3-5 ev, yani o belli bir tarla manzumesi vardır. 3-5 tarla benim vardır, 3-5 tarla sizin vardır. Biz müşterek bir atadan geliyoruzdur veya gelmiyoruzdur. Bir şekilde bir yere toplanmıştır bizim su başına. O köyün büyüklüğüne göre 4 haneden tutun 40-50 haneye 100 hane 200 hanelik köyler var. Burada yaşarız. Toprağımızı ekeriz, biçeriz. Hayvanımız varsa hayvanımızı da besleriz. Ama hayat bundan ibaret değil. Yani köylü bile olsa insanın istihsal ettiklerini, ürettiklerini satacak bir yere ihtiyacı var. Ve kendi imal edemediği şeyleri almaya ihtiyacı var. İşte bunun için şehirler kurulmuştur. Şehirlerin kuruluş sebebi budur. Şehirlerin esas kuruluş sebebi alışveriştir.
Pazar. Pazar yeridir aslında
pazar
şehirler
yeridir.
Değil mi?
Yani başka bir şey için kurulmamıştır. Yani iyi hastane imkanları, iyi tahsil imkanları hayır onun için kurulmamıştır. Pazar, ticaret yapılabilsin, emniyetli bir şekilde insanlar mallarını getirebilsinler, satabilsinler. İnsanlar buradan rahatça alışveriş yapabilsin, kandırılmasın. Arada bir ihtilaf olduğu zaman bir üst merci bunu çözsün, kontrol etsin burayı, aldatmalara falan mani olsun ve böylece bunlardan vergi alsın ve böylece cemiyette bir para mübadelesi, mal mübadelesi cereyan etsin, ekonomiyi kalkındırsın. Bu bir memleket için Hayat damarı evet. demektir.
Biz işin bugün biraz daha çok sosyal tarafını konuşacağız evet. ve eskiye giderek konuşmaya başlayacağız. İslamiyet'ten önce de tabii ki Türklerin yaşam biçimi içinde ticaret önemli evet. bir yer tutuyor. Şimdiki İpek Yolu dediğimiz dünya ticaretinin önemli rotalarından birinin aslında başlangıç evet. noktasından bahsediyoruz.
Başında ve sonunda Türkler hep olmuşlar Hı-hı. İpek Yolu'nun. Ve İpek Yolu'nun ehemmiyetini kaybetmesi de zaten Türklerin dünya siyaset sahnesinde güçsüz düşmesine sebebiyet vermiş. Yani yeni ticaret yollarının bulunması, işte Ümit Burnu diyoruz buna ve Amerika'nın bulunması artık merkezinde Türklerin yaşadığı İpek Yolu'nun yani Avrupa'dan başlayan Anadolu ve Orta Doğu'dan birkaç şerit halinde devam edip Orta Asya'ya, Çin ve Hindistan'a giden İpek Yolu hep Türklerin yaşadığı mıntıkalarda idi. Bu onlara hayat veriyordu. Bir nevi Nil Nehri gibiydi. Bunun çekilmesi Türklerin de düşünün yani hayat ne kadar ekonomiye ve ticarete bağlıdır. Buradan anlamak lazımdır. Yani milletlerin yükselmesi, cemiyetlerin yükselmesi, aile hep ekonomik rahatlık, zenginlik demeyeyim ama rahatlık, istikrar bununla alakalıdır.
Bunun dünyada da örnekleri var. Şu anda bile mesela bir otoban iptal edilip yerine ya da bir yol iptal edilip yerine bir otoban yapılıyor bakıyorsunuz. Oradaki ticaret bitiyor.
Evet. Eskiden mesela tren yolu geçen köyler kasabalara dönüştü, şehirlere dönüştü. Çok eskiden kıymetli şehirler iken yollara uzak kaldığı için ehemmiyetini kaybetti. İkinci sınıf hatta üçüncü sınıf dereceye düştü.
Bakıyorsunuz hanlar var tabii, mesela rotalarda. Yol onlar üzerinde. Yolun çok uzağında kalmış.
Kaldı, atıl oldu evet, onlar. Tarihi esere dönüştü. Bu çok mühim. Şimdi insan alışverişsiz yapamıyor. Şehirlerin merkezinde çarşı vardır. Bir şehir kurulduğu zaman bir meydan düşünün. Bu meydanın ortasında mabet olacak. Çünkü insanlar mabetsiz yapamazlar. Bunun yanında çarşı olacak. Demek ki bir şehrin olmazsa olmaz iki unsuru var. Bir mabet, iki çarşı. Bakın üçüncü bir şey söylemedim. Hükümet binaları mühim değil. O sonra da olabilir. Nitekim pek çok yerde hükümet binası yoktu. Çeşitli yerlerde hükümet işleri icra ediliyordu.
Şimdi burada biz mabet deyince aslında onun içinde eğitimi de, okulu da
tabii mektep
görüyoruz.
De orada. Onun içinde. Hatta mektep orada, hastane orada. Yani bir dispanser düşünün.
Küçük bir hamam.
Küçük bir hamam orada. Yani mabet deyince insanların sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olarak düşüneceksiniz.
Bir kompleks gibi
kompleks,
şimdiki.
Kompleks evet. Külliye deniyor zaten. Onun yanında da çarşı. İnsanlar orada alışverişini yapacaklar. Mamullerini satacaklar. Maaşetlerini çıkaracaklar. İhtiyaçlarını karşılayacaklar. Yanında da bir hükümet binası, belediye binası. Şeyde Avrupa'nın her kasabası öyledir. Katedral. Yanında yakında belediye binası. Rathaus. Bu tarafında çarşı. Ortada meydan. Meydanda bir havuz. Bizde meydan çok yoktur. Türklerde meydan ananesi çok fazla yok. Avrupalılarda meydan ananesi var. Çünkü onlarda meydan yani bir takım ihtifaller, eğlenceler, meydan bizde pek öyle değildir. Biz biraz daha içe kapanık.
Bizde daha çok yol gibi.
Biz evet.
Bir de tabii kadın erkek olarak baktığınızda işte o meydan belki daha karışık yaşamaya imkan veriyor ama bizde öyle olmadığı
biz
için.
Bizde öyle değil evet. Dolayısıyla. Sonra bu mabet ve çarşının arkalarında artık mahalleler vardır. Çarşıya yakın ve uzak mahalleler vardır. Şehir böylece büyür. Büyür. Bu çarşılar kapalı olabilir, açık olabilir. Yani ille kapalı olmasına gerek yok.
Ki meşhur kapalı çarşılar, kapalı çarşılar daha büyük. Üstünde.
Evet, bunlar bugünkü AVM'lerin atasıdır. Veya dükkanlar vardır. Sıra sıra dükkanlar çarşıda. Ve bir tacirin veya esnafın ticaretini yapabileceği, işini yapabileceği bir yerdir. Şimdiki dükkanlardan farklı. Şimdi kapıyı açıp dükkana giriyorsunuz. İçeride eskiden öyle değildi. Eskiden dükkanda mallar içeride, dükkancı dışarıda otururdu.
Hiç mi alışveriş yapan içeri
gösterir,
girmezdi?
Girmez sahibi. Hmm. Zaten dükkanlar küçük olur. Hatta biraz böyle seki olur yukarıda. Dükkan sahibi o sekide durur. Sizden böyle yarım metre yukarıda halı serili. Oradan içeriden malları size gösterir, getirir. Ama mutlak değil bu ama eski dükkanlar hep böyledir. En son sarraf dükkanları böyleydi.
İçeri şimdi girmedi. Kapalı çarşıda da dükkanlar böyle küçük evet. olduğu için belli bakıyorsunuz hiçbir esnaf içeride değil hepsi dışarıda.
Evet bu çarşıların biraz da geleneğidir yani müşteri olmadığı zaman dükkancı dükkanın önüne sandalye atar oturur.
Bir de müşteri çekmek için galiba bir vesile
tabii,
bu.
Tabii yani hayatiyet gösteriyor. Eşi dostu gelir orada otururlar sohbet ederler bu oraya bir cazibe merkezi haline getirir. Bu normal bir sıra sokakta dükkanlar olur. Bu dükkanlar karışık olabilir. Kasabalarda karışıktır. Biraz büyük şehirlerde artık ihtisaslaşma görürsünüz. Bıçakçılar çarşısı, bakırcılar çarşısı, kumaş çarşısı. Çünkü bunlar neden bir araya geliyor birkaç esnaf? Arz ve talep dengesidir. Yani bir şehir üç tane kumaşçıyı beslerse üç tane kumaşçı vardır. Beşini beslerse beş tane vardır.
Ama bunların yan yana olması çok enteresan.
Enteresandır. Bunlar tabii belli bir meslek ahlakıyla hareket ediyorlar. Şimdiki gibi amansız rekabet mevzu bahis değil. Hatta çok anlatılır bir menkıbe vardır. Alışveriş yapıyor adam. Diyor ki onu da şu karşı dükkandan alın diyor. Ben bugün siftahımı yaptım.
Siftah çok önemli alışverişte.
Siftah evet. Ne demek? Esnaf siftah. Siftah bir işe başlamak demektir. Hı-hı. Hatta kelime artık kullanılmıyor. Eskiden siftah ben geldim. Veya siftah bu ev yapıldı derlerdi eskiden. Şimdi bu kelime kullanılmıyor. Sadece ticari manası kalmış. Siftah demek bir esnafın güne başlarken yaptığı ilk alışveriş demektir. Bu ilk alışveriş onun için bir bereket ad olunur. Onun için esnaf o ilk alışverişe bir kıymet atfeder. Çünkü kervanın önü nereye giderse arkası oraya gider. Siftah geciktikçe esnafın canı sıkılır.
Morali bozulur.
Morali bozulur. Siftah bile edemedik. Şimdi bu bir rekabet imkanı veriyor. İkincisi müşterilere seçme imkanı veriyor. Şimdi kumaşçı Hayri burada. Bir de kumaşçı Asım var bilmem nerede. Şimdi
bir müşteri, ona bir ona.
Müşteriler de umumiyetle bakarlar yani. Bir Hayri'ye bakalım bir de Asım'a bakalım. Bizim istediklerimiz var mı? Aynı mallar olmayabilir. Kumaş zaten esnaf mümkün mertebe. Rakip demeyeyim de meslektaşlarında olmayan malları getirmeye...
Ayrışmaya evet, çalışıyor evet. Değil mi?
Onda o var mesela. Hmm. Onda o var. Gibi. Benim dedem manifaturacıydı. Annemin babası. Babamın babası da manifaturacıydı. Her ikisi de buna dikkat ederlerdi. Kutmu aramışlar bir tarihte. Demişler ki Fahreddin Efendi varsa vardır. O böyle antika şeyleri o getirir. Hmm. Yani o neden? Bu belki size çok bir kar getirmez. Ayda yılda bir kutmu alırlar. Kutmu biliyorsunuz dışı parlak, hı hı. Arkası pamuklu kumaştır, pazen gibi. Daha çok şimdi folklor ekipleri giyiyor. Eskiden kadınlar iç gömleği yaparlardı onu. Hı. Yani süslüydi. Nadiren alınır. Yani belli yerde kullanıldığı için pahalıdır. Ama işi bulundurmak malum. O mal da bende var. Yani o mal bende yok.
Müşteriye yok dememek.
Dememek. Evet. Dememek. Şimdi bir bu avantajı sağlıyor. Yani müşteri gittiği zaman Bezzazistan'da kumaşçılar çarşısında aradığı her şeyi buluyor. Onu da bulamazsa onu da buluyor. İkincisi bu esnaf arasında rekabete sebebiyet veriyor. Fiyat indirimi yapıyor. Hmm. Bakıyor onda ucuz, ben de ucuz. Üçüncüsü dayanışmaya sebebiyet veriyor. Şimdi siz kumaşçı Hayri'ye gidiyorsunuz. Bir şey soruyorsunuz mermer şahi bitmiş. Hemen yanındaki Asım'dan alıp size veriyor. Çünkü müşteri onun müşterisidir. Asım'a parayı ödüyor. Hı hı. Yani müşteriye yok demiyor. Demiyor.
Çok enteresan. Şu anda bile mesela eski esnaflarda bir şey almaya gittiğinizde kendisinde yoksa bir dakika biz bir
temin
bakalım
edelim diyor.
Evet. Gidiyor yandaki komşudan ya da iki üç ilerideki komşudan alıyor getiriyor. Sanki kendim alıymış gibi satıyor.
Ona çok bir kar bırakmaz. Hı. Yani meslektaş onun maliyetine ya verir ya vermez. Bazen maliyetine verir.
Hani bazen satış fiyatı.
Bazen de evet derdi ben zaten satacaktım. Bunun sebebi müşteriye yok dememektir. Hı. Bunlar ticaret taktikleridir.
Çünkü müşteri orada sen yok dediğinde senden alacağı ürünü de almaktan
vazgeçip
başka bir yere gider.
Ya bir mermer şahi bile yok diyor. Hı. Reklam çok mühim biliyorsunuz. Onun için esnafın güler yüzü, tatlı dili, kılık kıyafetinin düzgünlüğü, itimat telkin etmesi, müşteriye kolaylık göstermesi. Mesela indir çıkar, indir çıkar bazı müşteriler müşkül pesenti. Ben onu indiremem, alacaksanız verelim olmaz. Hmm. Bunu yapması veya fiyatta kolaylıklar temin etmesi az da olsa veya bunu yapamıyorsa bile boynunu büküp mazeret beyan etmesi, veresiyeye imkan vermesi bunlar o zamanki esnaf ahlakının unsurlarıydı ve bir esnafın tutulmasının rağbet edilmesinin sebebiydi.
Şimdi eski esnaflara baktığınızda ben mesela benim teyzem terziydi, kumaş almaya giderdi. Bazen biz de onunla beraber giderdik. Kumaş alırsınız mesela 3 metre.
Evet.
Hemen yanından bir karış fazlasından keser verir.
Evet, o da işte o da Türk İslam ahlakının güzel bir numunesi. Hatta bir kitapta okudum ben diyor ki Müslümanlığın yayılması sırasında. Şimdi Türkler ticaret yapıyorlar komşularıyla. Zaten sınırda oturanlar umumiyetli yapıyorlar. Şimdi kumaş satarken gevşek satıyorlar. Alırken gergin alıyorlar. Normalde tersi beklenir. Avantaj
kâr
için.
Kâr edebilmesi için.
Bu diyorlar güzel ahlak numunesidir.
Önce neden yapıyorlar, saf mı bunlar, bilmiyorlar mı diye düşünüyorlar.
Düşünüyorlar. Sonra bakıyorlar ki bu güzel ahlak ve bu ahlak İslamiyet'ten geliyor ve Müslüman oluyorlar.
Ben bu konuyu böyle biraz daha ikinci bölümde daha geniş konuşuruz diye düşünmüştüm ama madem buraya geldik. Aslına bakarsanız bir insanın nasıl bir insan olduğunu ya da eğer o dinin gereği olarak onu yapıyorsa o dini ne kadar içselleştirdiğini buradan görüyorsunuz. Ve eskiden özellikle de kalabalık ve kozmopolit yaşanan yerlerde bu insanların İslamiyet'i seçmesi için evet, önemli bir sebep
olmuş. Hiç kimseye
olmuş.
Müslüman ol derseniz Müslüman olmaz. İstediğiniz kadar ona ikna etmeye çalışın. İlim adamlarından deliller getirin. Din akla değil, öncelikle vicdana, kalbe evet, hitap eder. Evet, akıl da burada rol oynuyor, onda şüphe yok. Siz insan, o da, onu da bizim ecdadımız şöyle demiş, lisanı hal, lisanı kalden entaktır. Yani bir insanın örnek olması diliyle anlatmasından çok daha tesir eder. Bu anne babanın çocukla münasebetinde böyle, hocanın talebeyle münasebetinde böyle, herkese münasebette böyle. Bu esnaf ahlakı Türk İslam cemiyetinin bel kemiğidir. Bir aile, iki bu esnaf ahlakı. Türk cemiyetinin üzerinden biliyorsunuz çok defalar buldozerler geçti. İsyanlar, ihtilaller, işgaller, sürgünler yaşadılar. Kültür inkılapları yaşadılar. Fakat bu kadar travmaya rağmen cemiyette aile ve esnaf ahlakı bir miktar, yani elbette ki onlar da zarar gördü ama sağlam kaldı. Bugün bu cemiyeti ayakta tutan, bana sorarsanız bu ikisidir. Yine elbette ki esnaf arasında yok mu düzenbaz dolandırıcı?
Eskiden de varmış.
Eskiden de vardır.
Olmaz. Şimdi biraz belki nasıl denetlendiğini konuşacağız. Orada da evet, göreceğiz. Evet. Eskiden de mutlaka
eskiden de
vardı.
Ailelerde dejenere aileler yok mu? Elbette var. Ama ben kaideden bahsediyorum. Hı-hı. Hala ben bakıyorum bugün esnafta, hatta pazarcılarda. Pazarcı gel geç adamdır, hı-hı, yani. O bile bakıyorsunuz paranın üzerine arkadan koşturuyor, size getiriyor. Yanlış verdiyse düzeltiyor. Veya biraz fazla koyuyor, bakıyorum ben.
Bir tane mandalina fazla atıyor.
Halbuki ben pazarcıdan onu beklemem. Zaten bin bir meşakkatle satan birisi. Yani bana fazla verdiğini ben istemem. Ama bakıyor, bu ahlakın, hmm, bir numunesidir. Tabii o da belki ahlakından yapıyor, belki numaradan yapıyor, fark etmez. Ahlakın numarası da iyidir. Yani bir insan
alışkanlık yapar sonra.
Evet, güzel ahlakı, edep ve terbiyeyi, nezaketi, görgüyü gösteriş içinde yapsa makbuldür. Çünkü faydası hasıl olmuştur onun, evet, neticede. Şimdi çarşı, pazar, panayır, çok çeşitli kelimeler var. Bir kere pazar Farsça bir kelime. Baza gelmek demek. Pazar getirilen yer, gelinen yer manasına geliyor. İkincisi çarşı, o da Farsça bir kelime. Dört yol ağzı demek. Çarşılar dört yol ağzında, yani çok hareketli bir yerde kurulur. Kenarda köşede çarşı olmaz. Hı. Kimsenin uğramadığı, geçmediği yerde çarşı olmaz.
Yolların kesiştiği.
Bu tabii yani bizim Türklerin Farslarla olan yakın teması, Müslüman olduktan sonra ve önceki teması, pek çok Farsça kelimenin Türkçe'ye girişi, bilhassa din yoluyla girişi olmuş. Sosyal hayatımızda da pek çok kelime biliyorsunuz Farsçadır. Pencereden tutun cam mekana kadar, pijamadan tutun papuşa kadar, hepsi Farsçadan gelme kelimelerdir. Farsça, Fars kültürü yukarı bir kültürdür o zaman için, medeniyet itibariyle.
Hayatımıza yeni katılan şeyler mesela, evet, diyelim tabii ki bizim kültürümüzde olmayan yeni şeyler ismiyle beraber
geliyor,
gelmiş.
O zaman böyle dil kurumları falan olmadığı için bunda bir kelime uyduralım demiyor. Bunun adı ne? Şu. Onu kendi fonetiğine uyduruyor. Hmm. Mesela payı puş, ayak örten demek. Biz onu papuç yapmışız. Hmm. Hiçbir Türk payı puş demez. Ama Farsçası payı puştur. Pay ayak demektir. Puş da örten demektir. Biz dilimize uydurmuşuz. Artık papuç kelimesi Türkçedir. Hmm. Farsça değildir. Kimse bunu iddia edemez. Menşei Farsça olabilir. Ama bugün artık papuç dediğimiz zaman biz bunu yazılışı da söylenişi de artık Türkçe olmuştur. Şimdi çarşı, bakın çarşı olmuş çarşı. Bazar olmuş pazar.
Hatta başka dillere de geçmiş.
Başka dillere de geçmişti biliyorsunuz. Bilhatta pazar kelimesi. Hmm. Şimdi bunların tabii aralarında fark var. Şimdi biz pazar dediğimiz zaman farklı şey anlıyoruz. Çarşı dediğimiz zaman farklı şey anlıyoruz. Eskiden ikisi birbirinin yerine müteradif kullanılıyordu. Fakat bir ufak fark, yani nüans vardır. Şöyle ki, şimdi çarşılar bir şehirde. Şehir dediğimiz zaman dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Bir kasabada şehirdir. Hı hı. Büyük bir, yani İstanbul'da bir şehirdir. Silivri'de bir şehirdir. Yani polisi, adliyesi, mülki amiri olan, çarşısı olan her yer şehirdir. İster nüfusu 1000 kişi olsun, ister 1 milyon olsun, fark etmez. Yani hükümleri aynıdır. Köy farklıdır. Köyde mülki amiri bulunmaz. Köyde çarşı bulunmaz. Ha, köylerde bakkal yok mu? Var. Bazı büyük köylerde. Köylülerden bir
o
tanesi.
O bakkalda da her şey satılır zaten.
Evet, her şey satılır. Yani bir evinin bir odasını, bir kulübeyi bakkal yapar. Haftada bir kasabaya gider, mal alır toptan. Onları orada biraz kar koyarak alır. Köylü haftada bir kasabaya gitmektense biraz pahalı bile olsa veya kasabayla aynı fiyat bile olsa buradan bunları alır. Burada zaruri mallar bulunur. Yani köy bakkalında manifatura bulunmaz mesela. Ama gaz yağı bulunur, şeker bulunur, çay bulunur, kibrit bulunur. Yani bir kına bulunur. Eskiden sıtma hastalığına kullanılırdı malumunuz. Bu, ufak tefek şeyleri satardı. Bundan cüzi bir kar ederdi. Aynı zamanda da köylüye hizmet ederdi. Esnaf eskiden işini yaparken hem maişetini karşılamayı hem de insanlara hizmet etmeyi düşünürdü. Çünkü bizim kültürümüzde bir insan insanlara hizmet ediyorsa bunun karşılığında para alsa bile sevap kazanır. Yani bir terzi, bir ayakkabı tamircisi, bir eczacı, bir lokantacı bunu para için yapıyor. Ama insanlara hizmettir bu. Neticede insanlar bu ayakkabı tamircisi veriyor. Olmasa, terzi olmasa insanlar ne yaparlar? Sevap kazanır. Eski insanlar dünya kadar ahirette düşündükleri için hem derlerdi maaşiyetimizi kazanalım, hem insanlara hizmet edelim. Bu da işte esnaf ahlakına doğuruyor.
Hatta kapıdan içeri girerken de ilk dükkanını açtığında evet, buna niyet ediyor.
Buna niyet ediyor. Evet. Buna niyet ediyor. Duasını yapıyor. Zaten çarşılarda umumi dualar vardır. Esnafa bunu hatırlatırlar. Yani biz burada Allah rızası için toplandık. Bizim mesleğimizin, her mesleğin bir piri vardır. Mesleğimizin pirine de rahmet olsun ki bize bu mesleği evet, çığırını açtı. Çünkü iyi bir iş yol açan, iyi bir çığır açan o çığırda gidenlerin de sevabını kazanır. Berberliği ilk kim bulmuşsa bütün berberlerin sevabı
hatta,
ona gider.
Hatta sadece ilk yapan değil, piri değil, hatta peygamberlere kadar değil mi? Çünkü evet, her mesleğin bir...
Terziliğin piri derler. İşte evet, İdris Aleyhisselam'dır. Berberlerin piri Selman Farisi'dir. Böyle din ulularına bunu bağlayarak ayrıca o mesleğe bir kutsiyet ve bakın sizin piriniz İdris Aleyhisselam, ona göre böyle de bir otokontrol hasıl edilme mesuliyet hissi aşılıyor.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Burak ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi biraz işin sosyal tarafından konuşalım. Pazarlar, işin ahilik tarafında belki programın sonuna doğru konuşacağız ama çok merak ettiğim bir şey. Kadınların pazarla ilişkisi. Şimdi evin düzenini sağlayan kadın ama kadının dışarıyla ilişkisini sağlayan başka düzenler de var.
Evet. Şimdi çarşılar şehrin merkezindedir. Herkes buraya gidemeyebilir. Uzak mahalleler, hele hele köyler var. Bunun için pazarlar kurulur mahallelerde. Bu mahalleler bu çarşıda bulunan her şeyin bir mahalleliye yetecek kadarı burada satılır. Kumaştan iğne ipliğe kadar, sebze meyveden bakliyata kadar burada satılır. Semt pazarları. Bu pazarlar ayrıca küçük kasabalarda da kurulur. Yani çarşıdan ayrı semt pazarları. Burada biraz evvel anlattığım gibi sebze meyve. Her kasabanın pazarı farklıdır. Neden? Esnafı organize etmek için. İşte pazartesi şu kasabanın pazarıdır. Salı onun 30 kilometre böyle pazarı. Esnaf malını yükler. Hatta bu esnafın çoğunun çarşıda da dükkanı vardır. Orada kardeşi veya oğlu veya neyse damadı veya kalfası oturur. Kendisi eşeklerle, katırlarla, arabalarla neyse pazar gider. Bir hafta boyunca o pazarları dolaşır. Tabii her semtin ihtiyacına göre, bazı semtlerde ihtiyaç olmayabilir, bazı kasabalarda ihtiyaç olmayabilir. Kendileri pazarlığını kurarlar ama umumiyetle belli, mesela Afyon'da Bolvadin bir ticaret merkeziydi. Tren yolu geçiyordu. Malı çoktu. Mesela Afyon kazalarına hep pazara giderlerdi. Hatta bir şey anlatırlar. Bolvadinli adamın oğlu ölmüş. Oğlumun öldüğüne yanmıyorum da demiş. Azizye pazarını kaçırdım demiş. Yani bugün Azizye pazarı vardı. Yani o kadar mühim ki onlar evet, için. Hatta bir maç olmuş. Maçta kavga çıkmış. Kavga çıkınca mağdurların öbürlerine atmayın dermiş. Yani biz bunlara pazara geleceğiz. Siz bunlara böyle yaparsanız
gol atmayın.
Morallerini bozmayın.
Gerilmeyelim.
Yoksa bizden mal almazlar. Yani onu hesaba katın diyorlar. Yani bu oynarken bile bunu düşünün yani. Şimdi bu semt pazarlarının ayrı bir hususiyeti var. Normal çarşılara benzemez. Buranın esnafı da farklı. Buradaki esnafın belki %30'u çarşıda dükkanı olandır. Ama çoğu çarşıda dükkanı olmayandır. Hatta buraya köylüler de mal getirirler. Dokuma kumaş getirebilir. Bezir yağı eskiden çıkarılırdı zeyrekten, onu getirebilir. Un, bulgur getirir satar, sebze meyve getirir satar. Yani köylüler de burada bir yer bulurlar. Hatta buna göre isimler alır. Köylü pazarı, peynir pazarı, yoğurt pazarı, sebze pazarı diye ayırırlar bunu. Çapıt pazarı, yani kumaş satılırsa çapıt pazarı derler. Hı hı. Sebze pazarı derler. Peynir, süt mamulleri için ayrı pazar vardır. Umumiyetle onu kadınlar sattığı için oraya kadınlar pazarı, avrat pazarı hı derler. Avrat avretten gelir, yani saklanacak gibidir. Bayat pazarı, yani bit pazarı. Yani bayat eski şeylerin satıldığı yer. Hmm. İnsanlar eski eşyalarını getir oraya koyarlar. Onların çoğu mezatta satılır. Şimdi kadınlar normalde Anadolu'da çarşıya çıkmazlardı eskiden. Çünkü çarşı erkeklerin yoğun olarak bulunduğu yerde. Bir kadının çarşıya gitmesi ayıp karşılanırdı. Fakat
mesela bir köylü bir şey satmaya çıktığı zaman da erkekler mi çıkardı?
Erkekler gelirdi. Hmm. Erkekler. Fakat daha eski köklü yerlerde kadınlar pazara yakın, çarşıya yakın yere kadar arabalarıyla gelirler. Ağalarını, kahyalarını, uşaklarını, hizmetkarlarını çarşıya gönderirler. Her ailenin mevluf olduğu, alıştığı bir esnaf vardır. Ondan alışveriş yapar. Bir şekilde onu tanımıştır. Arada bir itimat hasıl olmuştur. O esnaf ne istiyorsa çırağıyla arabaya kadar gönderir. Hmm. Mesela kumaş isteniyor. O esnaf, o hanımın hangi kumaşları beğendiğini, hangi kumaşları alacağını, hangi kumaşları isteyeceğini bilir. Bu da enteresan
onun
bir şey.
Onun zevkine uygun
evet,
olanları.
Çok enteresan evet bir şey. Bazı tezgahtarlar var, hala var. Giren kişinin zevkini bakışından anlıyor. Ama bazıları da o kadar aptal ki yazık. Hmm. Sırf ilgilenmiş olmak için saçma sapan şeyler söylüyor. Bari gibi bak üstüme benim kılık kıyafetimi, ben o alacak birisi miyim gibi. Bazı iyice saf. Tuvalet kağıdı kalmadı, zımpara kağıdı versek olur mu diyecek kadar saf insanlar var. Ama eski esnaf öyle değildi. Şimdi kumaşları gönderiyor. Çırak seriyor, kadın bakıyor, beğendiğini beğeniyor. Pazarlık çok adet değildi çünkü tanıdığınız adam artık sizi kandıracak hali yok. Şundan şu kadar, bundan bu kadar veya başka yok mu getiriyor gösteriyor. Veya ayakkabı mesela gönderiyor. Aynı şekilde bu bir alışveriş tarzı. İkincisi ağasını, uşağını gönderiyor, o eve numuneleri getiriyor. Hı. Veya esnaf eve numune gönderiyor.
Burada da tabii beğeniyor. Çok büyük bir kriter var. Eve gittiğinizde bir erkeğin götürmesine
tabii,
imkan
tabii
yok.
Tabii, çırak.
Bu defa.
Onun için her esnafın 10-12 yaşlarında bıçkın bir çırağı vardır. Bitirim. Çok becerikli. Çocuk olduğu için her yere rahatça girip çıkabilir. Kadının yanına rahatça girip çıkabilir. Hatta eskiden nüfus sayımlarında da küçük çocukları gezdirirlerdi. İlkokul çocuklarını. Çünkü bazı kadınlar çıkmak istemiyor memurla, konuşmak istemiyor. Yani Osmanlılar da insanları taciz etmemek için ne demek konuşacaksın kanun var demiyor. Çocuk giriyor, o yazıyor, getiriyor. Tabii yapacak çocuk. Burada da aynı bu rolü oynuyor bu çocuklar, bu usta çıraklar. Bu şekilde beğeniliyor.
Aynı zamanda bazen biraz böyle mektuptur, odur, budur.
Tabii bu çocuklar aynı zamanda. Tabii ki bunlar aynı zamanda evin dışarıyla irtibatını temin eder. Dedim ya bıçkın bitirin bir çocuk. Her şeyin ne olduğunu anlar. Leblebeden leblebi anlar. Ağzı laf tutar. Çünkü karşında para alıyor veya bir şey menfaati var. Mektup taşır. Haber gönderir. Haber havadis taşır. Siz gelirsiniz sorarsınız. Filancalarda ne var ne yok. Sevdiğiniz kız orada mesela. Dünürcü geldi gelmedi. Bunları öğrenirsiniz. Vaziyet alırsınız.
En basiti komşu hangi kumaşı almış onu öğrenirsiniz.
Onu öğrenirsiniz. Pişti olmamak.
Evet, rekabet var çünkü.
Pişti olmamak için evet. Şimdi burada gördük ki kadınlar çok fazla çarşıda değil ama bu eski zamanları anlatıyorum. Yani bazı memleketlerde bu biraz da esnek olabilir. Ha bu arada bu çarşı pazar annesi Bosna'dan tutun Kaşgar'a kadar çok geniş bir coğrafyada hepsi birbirine benzer bir şekilde var. Bu çok enteresandır. Yani Türk markası olmuş bu pazarlar. Açık pazarlar.
Şu anda gittiğinizde mesela Balkanlar'da bunun izlerini
aynısını
görüyorsunuz.
Aynısını görürsünüz. Bosna'da da görürsünüz. Semerkant'ta da ve çok benzer bir şekilde görürsünüz. Bu kadar farklı kültürde İşte paranın şeyi, dini, ırkı yok maalesef. Her yerde birbirine benzer havayı görürsünüz. Şaşırırsınız. Aa burası da aynı bizim dediğimiz yer gibi. Hmm. Şimdi ama kadınların da çıktığı pazarlar var. Sebze pazarları. Sebze pazarlarında da umumiyet eskiden erkekler, biraz da böyle kıskanç erkekler veya hanım çok bu işe adeti alışmamış almaya, paraya, şuna buna. Kadınları pek bu işler için üzmek istemezlerdi eskiden. Kadın zaten işi gücü çok evde. Pazar işini erkekler yapardı. Hanım söyler şunlar şunlar lazım. Veya evde hizmetçi varsa o söyler. Beyefendi pazara gider, pazarı şöyle bir dolaşır baştan. Adet odur biliyorsunuz, semt pazarı şöyle bir baştan bir başa gider gelirsiniz. Öyle ilk gördüğünüzden mal alınmaz. Hı hı. Gözünüze kestirirsiniz, şurada şu güzel, burada bu güzel. Veya sizin zaten adamınız vardır pazarda. Hı. Yani umumiyette pazara gidenlerin %70'inin pazarda adamı vardır. Kolay kolay onu değiştirmez. Ama bazen bakarsanız sizin adamınızdakinden daha iyisi var. Veya daha orijinal bir şey var. O zaman ondan da alırsınız. Yani bu mutlak değil. Beyefendi şöyle gider gelir, alacakları alır, arkasında hamalı veya hizmetçisi neyse işte uşağı kahyası küfeye doldurur, eve gönderir. Yani sebze meyve işini erkek halleder. Aynı şekilde kasap bakkal işini de zaten eskiden büyük evlere toptan alınıyordu. Küçük evler ancak bakkallardan alışveriş yapıyordu. Bunları halleder.
Mesela fakat burada da bir hamal mesela. Bu da evet, çok önemli. O da kalmadı.
O da kalmadı. Şimdi o yok. Evet. Eskiden bu çok yaygındı.
Yani küfeyle çok aldıklarınızı siz taşımazsınız,
tabii
o taşı.
Tabii. Kolay bir şey değil. Çok alınıyordu eskiden. Eskiden evler kalabalıktı. Hı. Çok yeniyordu. Yani enteresan. Bu kadar mı değişiklik olur hayatta? Yani çok sebze yeniyordu.
Neden ama? Çünkü artık dışarıda da yemek yeme kültürümüz evet var. Bir şeyler ısmarlanıyor. Evet. Dışarıda yeniyor. Evet. Hazır alınıyor.
Evet.
Eskiden bir şey yemek istiyorsanız alıp yapmak zorundaydınız.
Hem öyle hem de Hülya Hanım. Bir evde 3 öğün yemek yenirdi. Bir kahvaltı, 2 yemek. Ve evin çocuğu, oğlu, kızı, kocası hep evde yemek yerlerdi. Ben iş yerinde yedim, evde yedim, öyle bir şey yoktu.
Ya da yiyecekse de beraber evet eve götürüyor.
Mesela mektep çocukları öğlen eve gelirdi. Bizim zamanımızda öyleydi. Öğleden sonra da 2 saat ders vardı, 3'e kadardı ders. Eve gelinir, yemek yenir, tekrar gidilirdi. Hı-hı. Erkekler eğer iş yeri yakınsa, dükkanı yakınsa eve gelir, yemek yer. Veya sefer tasıyla ona yemek konurdu. Hmm. Yemek sabahtan erkenden pişer, evlerde yemek erken pişerdi. Akşama doğru yemek pişmez hiçbir evde.
Ya da çocukla arkadan gönderirler.
Arkadan gönderirler sefer tasıyla. Dolayısıyla evde çok yemek yeniyordu. Çok alınıyordu. Onun için hamal ihtiyacı vardı. Bir de onlardan sebepleniyorlardı. Yani hamallarında bu bir sebeplenme ihtiyacı olmasa bile hamal tutardı ki o da ondan bir sebeplensin diye. Bu da bir şeydi o zaman. Daha çok böyle 13-14 yaşlarında çocukların veya yaşlıların yaptığı işlerdi. Yani yaşlı normal bir el işe ama onu taşıyabilecek durumda. Onlar yapardı bu işleri. Yani bu hamallık işi onlara mahsustu. Daha güçlü kuvvetli adamlar başka işler yapardı. Hamal çünkü yük taşımaktan başka bir şey. Sıradan bir yük taşımak. Ha bir de normal hamallar var. Yük hamalları. Onlar başka.
Onlar tabii. Onlar mesela ne bileyim Eminönü'nde orada burada onlar çalışanları ayrı tutuyor.
Onlar çok pazardakiler daha alt şeysidir. Sektörün alt kademesidir. Şimdi bu semt pazarlarına bilhassa son devirlerde yani harbi umumide erkekler ölmüş. Öyle erkeklerin artık pazar görecek falan hali kalmamış. Kadınlar sosyal hayata girmek mecburiyetinde kalmışlar. Ondan sonra kadınlar da pazara gitmeye başlamış. Ama pazara hala Anadolu'nun yakın zamana kadar Anadolu çarşıya kadınlar gitmezlerdi. Bir vasıtayla aldırtırlardı. Ama pazara giderlerdi. Çünkü pazar nedir? Evin zaruri ihtiyaçları, sebze meyve.
Bir
mutlaka kadının
şey
görmesi
var
lazım.
Satan da artık kadına dönmeye başlamış o dönemde. O da çok büyük bir kırılma noktası.
Şimdi değil öyle ama eskiden pazarcıların büyük ekseriyeti kadınlardı. Çünkü adam manavdır veya çiftçidir. İşi gücü var. Gelip pazarda sabahtan akşama kadar oturacak hali yok. Hanımını, kızını, gelinini, beslemesini oturturdu. Onlar alışı satarlardı. Pazarlarda çok. Hı-hı. Hala Anadolu'da öyledir. Hı-hı. Anadolu pazarlarına gidiniz, %50'si kadınlardır. Hele peynir, yağ alacaksanız o ayrı bir yerdedir.
Bahçesinde yetiştirdiği sebzeyi, evet, meyveyi.
Köylüler, pazarların bir kenarında da köylüler olurlar. Veya karışık olarak bakarsanız onların da %90'ı kadınlardır. Hı-hı. Ve ekseri yaşlı kadınlardır. Yani pazarda oturabilecek kadar zamanı olur. Öbürlerin çünkü işi gücü vardır. Hı-hı. Onlar orada otururlar. Bu tabii kadınların daha çok pazara gitme neticesini doğurdu. İşte alınanları ya hamal taşır ya eskiden fileler vardı. Fileler genişlerdi. Her memur cebinde taşırdı. Çünkü enflasyon vardı. Nerede ne ucuz bulsanız o zaman memurlar alırlardı. Veya pazar arabalarıyla eve getirirlerdi. Veya Anadolu'da hala var bu. Eskiden çoktu. Kadın şundan şu kadar, şundan şu kadar der. Onlar bir yere yığılır. Para falan vermez. Birisi onu tek araba derler. Yaysız at arabası. Onu eve getirir. Para verilir. Ondan sonra tevzi edilir. Çünkü kadın yanında para taşımaz. Hatta çok zaman çarşılarda da öyledir. O biraz evvel anlattığım arabayla almada, kahyayla almada da kadın yanında ne kadar fiyatı şu kadar falan demez. Erkek o parayı esnafa öder. Alışveriş bu şekilde yürürdü.
Kadın pek paraya dokunmuyor.
Dokunmazdı. Evet. Kadınların parası olsa bile ki vardı. Yani zannedildiği gibi değil. Yani kocasının verdiği harçlık vardır, babasından kalma. Yani her kadının...
Kadının kendi geliri de olabilir.
Geliri de olabilir tabii. O dükkanı vardır, kirası o da olabilir. Veya sağa sola iş yapar, o zaman terzi kadınlar vardı, ebe kadınlar vardı, ölü yıkayıcı kadınlar vardı, mevlüt han kadınlar vardı. Onların gelirleri vardı. Hem de ciddi gelirleri vardı. Veya kadının... babası memurdu, subaydı, eskiden erken ölünüyordu. Maaş kalırdı. Maaş kalırdı ve bu o kadına evde artı bir itibar getirirdi. Çünkü maaş elinde olur. Para oldu mu biliyorsunuz. Herkes sizin karşınızdadır. Bu kaçınılmaz
dünyanın
bir şey.
Kuralı maalesef.
Dünyanın evet bu böyledir. Şimdi sebze pazarının dışında evin ihtiyaçları nereden karşılanıyordu? Mahallede manavlar ve bakkallar vardı. Manav çok eski bir meslek. Hatta Türklerin hayvan beslemeyen, tarla ekip biçen kısmına manav derler Anadolu'da. Bu İzmit, Kastamonu arasından başlar Antalya'ya kadar inen bir şeritte yaşayan halk, yani Selçuklu Bizans hududunda yaşayan halk artık o eski Türk göçebe adetlerini tamamen terk etmişti. Sınır mıntıkaları nüfusu çok olan, ticari sirkülasyonu fazla olan yerlerdir. Bunlar ziraatle ve ticaretle meşgul olurlardı. Bunlara manav derlerdi. Hatta Rumeli macileri bu tabiri çok kullanırlar. Anadolu'nun ortasını
Bahçıvan,
bilmezler.
Manav.
Evet, burada manav var mı diye sorduğu zaman bir Rumeli'li, yani yerli var mı demek ister. Hmm. Siz de ona şu köşeyi dönünce sağda bakkalın yanında manav var dersiniz. Anadolu'da artık böyle oldu. Manavlar hafta içi, yani pazarda, pazara kadar dayanamayacağınız sebze meyveyi satardı. Zaten biliyorsunuz sebze meyvenin sirkülasyonu çok fazladır. Hmm. Anında gelir ve gider. İkincisi mahalle bakkalları. Bunlar da pazardan alınamayacak şeyleri satar, küçük şeyleri satar. Ve en mühimi pazarcı veresiye yapmaz. Bakkal veresiye yapar. Çünkü bakkal orada sabittir. Siz oradan alırsınız.
Herkes
ay sonu,
birbirini tanır.
Herkes birbirini tanır. Ay sonu paranızı ödersiniz. Yani bakkalların varlığı aslında büyük bir ihtiyacı karşılamaktan çok veresiye yaptığı için oradan tutulan
eski
esnaftır.
Kredi kartları onlar.
Evet, aynen öyle. Bir de mahallenin vazgeçilmez esnafı kassap. Arapça bir kelime, hayvanı keser kendisi. O gün mesela siz önceden yazılırsınız. Şu kadar et istiyorum, bu kadar onu keser. Yani gidip de keser, çünkü buzdolabı falan yok. Et ne olacak? Ziyan olur. Talep üzerine, yani rezerve edersiniz önceden. Rezerveye göre size et satar.
Eğer o liste dolmadıysa, bir diyelim ki kuzu kadar olmadıysa, ertesi güne mi kalıyor?
O kalmaz ertesi güne. Onu bir şekilde satması lazım.
Mesela
tabii.
Siz
istediniz, aynen öyle.
İstedim ama baktı,
haber geliyor. Haber geliyor size.
Yarın kesilecek
de haber geliyor. Tabii bu küçük yerler için böyle. Büyük şehirlerde böyle değil. Yani kasap o gün koyununu keser, o gün onu bitirir.
Peki uzak yerlerden bir pazara geldiğinizi düşünün. Hani biraz daha büyük ticaretleri ya da ne bileyim eskiden işte kervanla geldiğinizi düşünün ve bir şeyler getirdiğinizi. O da yine duyulur mu semtte?
Şimdi bu kervanla dışarıdan mal geldiği zaman bunlar bedestenlere, o şimdi bedesten deniyor. Eskiden hanlar vardı, bunlar oraya yığılır. Herkes bunu duyar. Daha doğrusu duyması gerekenler duyar. Yani şuradan şu mallar geldi. Esnaf giderler, ondan ihtiyaçları kadar
onu
mal
toptancı
alırlar.
Gibi mi düşünmemiz
toptancı gibi
lazım?
Düşüneceksin, evet. Kervancı perakendeci değildir. Kervancı malı getirir, buradaki toptancı esnafına. Hatta o önceden de angaje olmuştur. Ondan sonra mesela başka şehre gider. Sattığını satar. Başka şehirlik, onlar toptancılardır. Ve onların yeri o hanlardır. Hanların ortası zaten onun için geniş olur. Hatta bazılarının içinde deve ahırları vardır. Develer konur, hayvanlar
yükünü
konur.
Yükünü indirir.
Yükünü oraya indirir.
Çünkü orada da göstermek
tabii,
zorunda.
Bir müddet bekler, yazar, çizer, eder. Bu bir de böyle bir iş var. Köylüler pazara gelirler, alışveriş yaparlar. Kendilerinde bulunmayan. Kendilerinde olanları da burada satarlar. Bu da enteresan bir iştir.
Yani takas oluyor aslında bir noktada değil mi? Yani
İki türlü olur. Köylü işte tavuğuydu, yeşilliğiydi, sebzesiydi, unuydu getirir. Köyde, pazarda mübadele usulüyle satar. Hı. Veya büyük şehirler için söylüyorum. Bunu parayla satar.
Öteki
ondan sonra alacağı nedir? Gaz yağıdır, lamba şişesidir, ilaçtır, çaydır, şekerdir. Bunları alır ve köyüne döner. Her semtin, hatta bazı yerlerin ismi şal pazarı, pazar, bu cuma buradan geliyor. Yani pazarın kurulduğu ekseri cuma günleri kurulur. Çünkü cuma namazı vardır. Köylüler gelmişken cuma namazı da kılarlar. Böylece daha çok insan toplanır. Daha fazla olur. Ve pazarlar çok erken kurulur. Ve öğlenin hemen arkasından biter. Hmm. Artık saat 3'te 4'te...
Çünkü dönecekler daha.
Dönecekler. Ama büyük şehirlerdeki pazarlar öğlen bile açılmıyor şimdi. Öğlen gidiyorsunuz da esnafın çoğu gelmemiş. Evi uzaktır, hale gelmemiş, uykudan kalkamamış. Artık hayat değişti.
Şöyle.
Ve geç saate kadar devam ediyor. Burada da bir akşam pazarı doğmuştur. Mallarınız sabahleyin en güzel mallar satılır. Akşama doğru o mallar azalır azalır. Akşam pazarı ucuzlar. Çünkü pazarcı onu bir şekilde paraya çevirip gitmek ister.
Eskiden hale mesela geceden gidilirmiş. Evet. Şimdi artık sabah gidiliyor.
Sabah gidiyorlar.
Evet, öyleymiş.
Onda gidiyorlar.
Evet, öyleymiş. Ben de şaşırdım. Yani 8'de açılsa hal girmeniz, çıkmanız, pazarlarınızı almanız.
Saatler süren büyük şehirlerde.
Ondan 11'den tabii. Önce pazara gelemezsiniz zaten.
Evet, öğlenden önce pazara gelen yok. Eskiden geceden halden alırlardı. Hı. Onu belli yerlere koyarlar. Zaten her pazarcının biliyorsunuz pazarda önceden angaje ettiği bir yer vardır. Belediye ondan şimdi vergi alıyor. Eskiden de rastgele kurarlardı. Kendi aralarındaki bir konsensus neticesinde. Fakat şimdi bakıyorsunuz herkesin belediyenin bir yeri var. Oradan o vergi alıyor. Ta şeylerini falan da oraya koyuyor. Tabi bu semt pazarları artık eski şeyini kaybetti. Sokak aralarını kapatıyor, trafiği kapatıyor. Yani bazıları kaldırıldığını istiyor. Bazıları aman diyor.
Onun yerine işte, sabit pazarlara geçtiler.
Sabit pazarlara geçtiler. Yarı kapalı, yarı açık sabit pazarlara geçtiler. Yani artık yavaş yavaş o semt pazarları ortadan kalktı.
Marketler de artık yakında pazar bırakmayacak.
Pazar ve bakkal bırakmayacak. Bir de toptan alışverişler vardı. Eskiden evlerin çoğunda un, pirinç, şeker gibi şeyler toptan alınırdı. Çünkü çok giderdi. Bunun hususi ayrı çarşısı vardır. Toptancılar çarşısı oradan alınırdı. Ancak bu bittiyse ve bunu alamayanlar bakkallardan alışveriş ederlerdi.
Son bir soru, çok hızlı cevap buyurun rica edeceğim. Güvenliği nasıl sağlanırdı buraların?
Şimdi öteden beri pazarlarda devletin adamları vardır, kolcular vardır. Osmanlılar'da bunları son zamanlarda zaptiyeler deniyordu. Şimdi sonra zabıta oldu bunun ismi. Aynı o isimden geliyor. Belediyeye bağlıdır bunlar. Bunlar burada gezerler. Birkaç şeye bakarlar. Mallar standarda uygun mu? Teraziler, tartılar adalete uygun mu? Numara, kartelleşme yapılıyor mu? Kara borsa yapılıyor mu? Millete sahte mal veriliyor mu? Çaylaklar dolandırılıyor mu? Bütün bunları kontrol eder. Ve bazen İstanbul kadısı yani belediye başkanı ve her şehrin kadısı belediye başkanıdır. O pazarlarda kol gezer şöyle bir. Şikayeti olanlar ona itirazda bulunurlar.
Bazen de kıyafet değiştirerek.
Evet, tebdili daha kıyafetle gezerler. Ne oluyor, ne bitiyor, alışveriş yaparlar. Yanlarında da falakacı vardır. Bir suç sabit oldu mu, kötü bir mal vermişse hemen orada cezasını infaz ederler. Onun için kolay kolay eskiden pazarlarda ve çarşılarda hileye hüdaya pek rastlanmazdı.
Ne terazide
ne mallarda, sattığı malda.
Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.